Ayrım 7.
Sayfa 84. Sakarya balıkçısı. Harap bir kulübenin önünde durmuştuk. Hüseyin Ağa, sen ne balığı bilirsin? Bilsen bilsen uskumru, lüfer balığı bilirsin. Sana bu akşam yedireceğim kılçıklı balığın, İstanbul'da olsan lokmasını yemezsin. Ama köylük yerde bu balığın tadına doyum olmaz. Parmaklarımla beraber yedireceğim sana. Şu kulübenin hikayesini de o zaman anlatırım. Hüseyin Ağa'nın bu sözünden sonra akşamı dar ettim. Akşamüstü güzel tereyağında kızarmış, içi az bir şey pembe, denizin hanos balığına benzer bir balık yediğimi hatırlıyorum. Hüseyin Ağa, bunların adına höskün derler oğul, demişti. Daha sonra Sakarya'dan her biri 50'şer, 100'er kilo gelen, hatta daha ağırlarını kasaba çarşılarında satılırken gördüm. Tatmadım ama bu Sakarya balıklarının etinin lezzetinden ziyade isimleri hoşuma giderdi. Oklama, cılbık, höskün. Sakarya balıkları isimleriyle beraber yendiği için lezzetlidir. Bu balıkların ince, gözle zor fark edilen kılçıkları vardır. İyi çiğnenirse mesele yok olur. Yutsan da ehemmiyeti yoktur ya. Köylüler bu kılçığı hiç akıldan çıkarmadan yerler. O zaman da balık pek lezzetlidir. Galiba balıkların lezzetleri de bu kılçıklarında gizlidir. İnsana öyle gelir. Biz kasabalılarsa çiğner durur, baş parmağımızla şehadet parmağımızı dudaklarımıza götürür, bir şeffaf, ince teli almaya çalışırız. Böyle olunca da balığın lezzeti kaybolur. Kasabanın soğan pazarına, her çarşamba günü kurulan pazara küçücük dere balıklarıyla beraber Sakarya'da tutulmuş 80 kara okkalık, ağızları kocaman, gözleri büyük, bıyıkları beyaz, derileri alaca, yarı ejderha, yarı insan, yarı yılan balıklar da gelir ki kocaman baltalarla kesilip satılır. Bütün fakirler mahallesi erkeklerinin akşam ezanı vakti kınaplara dizdirerek parmaklarıyla tutup sallana sallana mahalleleri boyladıklarını gördüğünüz zaman Sakarya'da bol balık tutulmuş olur. İstanbul'da barbunya balığının 14 lira olduğu vakitlerde bu balıkların kara okkası 5 kuruştur. Mahalleler mis gibi balık kokar. İnsan biraz İstanbul'u görmüş olursa Anadolu'nun bu buzağı ve tezek kokan yerlerinde bir kum kapı meyhanesinden çıkmış gibi mesut yarı sersem dolaşabilir. Etrafında küçük Rum kızlar arar. Çil sarı boşnak kızlarının takunya şakırdattığı, seslerinin bir hayvan eliyle bir tahta kaşık şıkırtısı arasında sıkıştığı bu kasaba sokaklarında ben ne zaman kara okkası çeyreğe bir balık kokusu duysam Hüseyin Ağa'nın Sakarya balıkçısı hikayesini hatırlarım. Sakarya kenarı köylüleri balıkçı değildir. Kasabadan bıçkın, esrarkeş, serseri tayfası hava almak için çıkar. Balık tutar, getirir, kasabaya satarlar. Bunların da sanatı balıkçılık değildir. Zamanına göre mal satar esnaftır onlar da. Yazın kavun karpuz, portakal zamanı portakal, patlıcan zamanı patlıcan, badem gibi hıyar, sakız gibi kabak satarlar. Böyle aralarda biri akıllarını estikçe Sakarya'ya balık tutmaya giderler. Her çarşamba pazar yerinde Sakarya balığı bulunmaz. Irmak balıkları, sepetle tutulan balıklarsa zor bulunur. Fakat günün birinde nereden geldiği meçhul bir balıkçı gelip Karapürçe'ye yerleşmişti. Odun yardı, tarlada çalıştı, nalbanda yardım etti. Bir günde köylüler baktı ki Hüseyin Ağa'nın tarlası kenarına bir kulübe yapılmış. İçinde de Muharrem yatar. Muharrem bu muhacirin ismiydi. Kalın kalın tüylü bıyıkları vardı. Danaların kafasını büken demir gibi kolları vardı. Ama hiç haşarı bir adam değildi. 30-35 yaşlarında görünüyordu. Kendisine bazen çatan olursa, derdi, her uras kendi çöplüğünde öter. Siz isterseniz beni kovarsınız, döversiniz, söversiniz. Biz Allah'ın garip kuluyuz. Biz size bir şey edemeyiz der, aşağıdan alırdı. Kulübe yapıldıktan sonra Muharrem artık ıvır zıvır işlere pek bakmamaya başladı. Küçük bir sandal yapmış kulübenin önünde, bir de iskele kurmuştu. İki tarlanın arasına girmiş, Sakarya'nın üstünde 3 metrelik bir de köprü kurmuştu. Asıl bu köprü görülecek şeydi. Muharrem'deki bütün esrar, zevk, güzellik, yalnızlık, sevgi telakkileri bu köprünün çerden çöpten parmaklığındaydı. O köprüyü size nasıl çizsem bilemem. Evvela bir eğri, sonra bu eğrinin üstünde kaymamak için bir basamaklar, bir asma köprü takılıydı. Sonra asıl mesele parmaklıktaydı. Kuru ağaç dallarıyla bunu belki de bir saat içinde bir örgü gibi örmüştü. Ama bakan uzun uzun dikkatle zevkle çalışılmış sanırdı. Muharrem onu çabucak yapmıştı. Muharrem'in gözünde köprüler bina etmek, güzel şeyler yapmak, balık tutmak, yaşamak, yalnız kendi elleriyle kendi düşünceleri, fantazileriyle bir dünya bina etmek arzusu bu köprüden okunmaktaydı. Hüseyin ağa, aha Muharrem demişti. Ülen bu köprü ne hoş şey, kulüben de güzel ha. Hele hele şuraya bir iskelecik yaptın mı? Bu ne ip, ne bu Muharrem? Muharrem ipi ağır ağır çeker, bir kasnağın yavaş yavaş yükseldiği görülürdü. İçinden bir takım işkembelerin arasında bizim karideslerden 10-15 defa daha büyük kıskaçlı hayvancıklar çıkardı. Ülen bu yengeçlere ne yapacağım Muharrem? Muharrem, satacağım ağa derdi. Satamazsam ben yerim ama müşterisi var. Her gün götürürüm. Hani kasabadaki fabrika yok mu? Orada çalışan gavurlar. Bunlara bayılır onlar. Bunun eti de dana etinden lezzetlidir çavuş. Sus Muharrem sus. O pis hayvanlar yenmez. Hele bir rakı mezesi olur çavuş. Deme ölen. Hüseyin ağa bir cuma günü Muharrem'le beraber tatlı su ıstakozundan başka bir şey olmayan bu hayvanlarla bir binlik rakı içip de Muharrem'in kulübesinde sızdığı günden beri her cuma adedidir küçük bir şişe alır Muharrem'e damlar. Ah millet cuma namazı kılarken bari şu hayvancıkları haşlamayalım. Hele bir yol bekle derdi Muharrem'e. Muharrem beklerdi. Muharrem artık yalnız balıkçılarla geçiniyordu. Kış kıyamette onun sandalı akıntıya kapılsa bile aldırış etmez. Bütün gün ağ örer, köy çocuklarını toplar, ağları kaldırmaya gider. Bir 80 okkalık yapmışsa bütün köy çocuk avanesinden çığlık çığlık inler. Kasabaya araba koşulur, balık götürülür. 2 kuruştan satılıp 160 kuruş alınır. 80 kuruş çocuklara pay dağıtılırdı. Köy balık tutulduğu gün adeta bayram eder. Bazı da çocuk anaları Muharrem'e yaban domuzu derlerdi. Çocuklarımızı balıkçı edecek. Muharrem bu işi becerecekti. Sakarya kenarında onun balıkçı kulübesine benzer kulübeler dizilecekti. Onun köprülerine benzer köprüler yapılacaktı. Bir takım diri diri balıkçı çocukları peydahlanacaktı. Ama felek kâr etmedi. Muharrem ortadan kayboldu. O kış Hüseyin ağa romatizmadan yatmış, kımıldayamamıştı. Yüzü sapsarı ölü gibiydi. Eh artık demişti, günümüz geldi galiba. Muharrem çulu epey düzmüş vaziyetteydi. Hatta öyle ki Hüseyin ağanın kenarına kulübesini yaptığı tarlasından bir miktarını satın bile aldı. Parasını da pahalı pahalı ödedi. Gel gelelim Muharrem birdenbire ortadan kayboldu. Bir ay gözükmedi, kapısı, bacası kapalıydı. Ne oldu herife dediler. Köylü kısmı sonra Muharrem'i pek sevmez olmuştu. O da çocukları balıkçılığa alıştırıyor diye. Bir ay geçmedi. Muharrem domuz gibi bir karıyla çıka geldi. Karıyla hep romanca konuşuyorlardı. Ne lisandır bilmeyiz ki, ne derler, ne ederler. Ama biz köylü kısmı başka dil konuşanları dinlemeyi pek de severiz. Onlar konuşurlarken biz dinlerdik. Şu lafın Türkçesinin bu demek olduğunu öğrenince şaşar kalırdık. Balıkçılıkla 2 kişi köylük yerde geçinmesine geçinir ama pek de iyi geçinmez oğul. Her gün balık çıkmıyor ki, çıksa da para etmiyor. Okkasını 1 kuruşa sattı olurdu Muharrem'in. 25 kuruş araba kirası verirdi. 25 kuruş köy çocuklarının anaları kendisiyle salmadığı için öküz Recep'e verirdi. Kendine de ya 30 ya 40 kuruş kalırdı. Sonraları o Pavlika'daki Avrupalıları almaz mı oldu? Yoksa kavga mı etti ne oldu? Bir fukaralığa düştüler. Ellerine 10 para ver. Eline geçen birkaç kuruşu ise karıya verir oldu. Zavallı Muharrem'in sesi çıkmazdı. Hüseyin ağa ayağa kalktığım zaman dedi. Bahar gelmek üzereydi. Şöyle bir tarlada uzandım. Baktım Muharrem'in bacası tüter. Sevindim. Kulübeye gittim. Bir balıkçı çorbası pişirmişler. Bir peynirli mamalika sobanın üstünde sapsarı. Bir binlik şarap açmışlar. Karşı köyden Ali Ağa'nın miras yedi oğlu Muharrem'in karısı Muharrem oturmuşlar. Tütsülerler kafayı. Muharrem kal Hüseyin ağa kal dedi. Yok kalmam ben Muharrem dedim. Kulağına da ben bu herifi pek beğenmiyorum Muharrem dedim. Pek yarenlik etmezsen iyi edersin. Ne yaparsın Hüseyin ağa dedi. İyi delikanlıya benziyor. Hovarda çocuk. Hovardalığına hovardadır dedim. Ama yine sen bilirsin. İçime bir fenalık gelmedi ama doğru bulmadım oğul. Köy 1 hafta sonra karmakarışık oldu. Köyün namusu ayak altına alındı diye sopalarla üzerine yürüdüler zavallının. Seslenmedi. Karısı kaçmıştı. Haftasına kasabada Saliha yengesinin evine düşmüştü. Muharrem gözümün önünde sandalına bindi. Sakarya'nın gittiği istikamete doğru kürekleri asıldı. Arkasından taşlar yağdı. Barluk 320, Mart 1947. Kestaneci dostum. 24 yaşında olduğunu nüfus kağıdından öğrendiği zaman aynanın karşısına geçti. Bu ayna bir tütüncünün camekanlarından bir tanesindeydi. Aynada gördüğü adama hayretle baktı. Şimdiye kadar böyle bir adam yüzü görmemişti. Şimdiye kadar aynaya kendini görmek için baktığını da hatırlamıyordu ya. Üstündeki elbiseleri ne zaman almıştı? Bu pantolonu ona kim vermişti? Sahiden bir ayakkabısı var mıydı? Hayret, sakalları da vardı. Gözü cilalı gibi parlıyordu. Kasketinin yırtığından çıkmış kağıt parçalarını kopardı. Aşağıya doğru sarkmış, tüy halindeki bıyıklarını sıfazladı. 24 yaşına girmişti ha. Demek 3 sene evvel o 20 yaşındaydı. Neden o zaman o kadar çocuk yapılıydı? Askerde arkadaşların çocuk diye çağırırlardı. O da bu çocukluğa zarar gelmesin diye bir kahveci çırağı safiyetiyle herkesin ufak tefek işlerini görürdü. Kendini her zaman ilk kahveci çıraklığındaki yaşıyla kalacak, büyümeyecek sanmıştı. Nitekim de şimdiye kadar büyümemişti. Daha dünkü arkadaşları küçük gazeteci çocuklar, dilenciler, küçük hamallardı. Neden bir büyük adamla oturup konuşmamış, kendi akranı bir insanla ahbap olamamıştı, ahbap olmak istememişti. Anası da öldükten sonra ninesinin kahveci Salim Usta'ya verdiği bu kavruk çocuk belki 10 seneden fazla Salim Usta'nın yanında kalmış, bu 10 sene içinde onun hiç büyümediğini bütün müşteriler fark etmişti. Bir tanesi, ben 10 seneden fazla şu kahveye gelir giderim. Bu oğlan bu kadardı. Elbette askerlik zamanı gelmiştir. Salim'a ne dersin, belki 20'den de büyüktür. Sen ne dersin Salim'a? İhtiyar Salim'a, Allah Allah, Ahmet Acir gibi bakmıştı. Bana dün gibi geliyor. Müşteri bana da öyle dedi. Hem o benim ilk gördüğümden bugün ancak fark etti. O da vücut cihetinden değil ha. Suratındaki tüylerin rengi değişti o kadar. Karar verdiler. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Askere gidip geldikten sonra Salim Ağa'nın kahvesi kapanmış buldu. Yerine bir bakkal dükkanı açılmıştı. Bir müddet dükkana baktı. Ne olsa bu dükkan evi sayılırdı. Ninesi öldükten sonra senelerce dükkanın peykesi üstünde, bazen de altında yatmıştı. Salim Ağa'nın nereye gittiğini sorup da ne olacak? Salim Ağa'nın gittiği yeri, Fatih'ten ağır ağır şehzade başına doğru inerken görür gibi olurdu. Bu üstüne kilim serilmiş, baş tarafına bir kefiye örtülmüş, arkadan 7 çapaçul insan giden bir tabuttu. Adeta bağırarak, ''Hey Salim Ustam, hey!'' dedi. Cebinde metelik yoktu. Sabahtan beri bir şey yememişti. İkindi üstü köprüdeydi. Sıcak bir lodos rüzgarı bu Kasım sonunu bir yaz akşamına benzetmişti. Kırmızı bulutlar, cami minareleri, parlayan bir kubbe, uzakta Süleymaniye'nin arkasında bir siyah bulutun kenarlarında altın bir işleme, Mamnalarda tepeleme bir kırmızı boşluk, insanlarda bir telaş. Akşam olmuştu. Kendisi gibi hırpani birinin peşine takıldı. Bu adam elinde valiz götüren her adama yaklaşıyor, adamın yüzüne canlı, garip bir bakışla bakıyor, ''Götürelim mi beyim?'' diyordu. İçinden belki 20'den fazla ''Götürelim mi beyim?'' dedi. Bir defasında bunu büyük bir bavulun başında bekleyen adama söyledi. ''Götürelim mi beyim?'' ''Yüklen bakalım.'' Yüklendi. Bir yokuş çıktı. Bir evin önünde durdular. Adam ancak o zaman ''Ne vereceğiz evlat?'' dedi. Gülümsedi, boynunu büktü. İki çeyrek aldı, gene gülümsedi, yürüdü. Tam 7 ay hamallık yaptı. Ama bu işi bir türlü sevemedi. Yediği o kadar az bir şeydi ki bir gün ağır bir yükün altında ölmek bile aklına geldi. Yalnız soğuğu, sıcağı, açlığı hisseder, ondan öte hatta hararetinin 36,5'tan öteye fırladığının bile farkına varmazdı. 40 derece ateşle valiz beklediği bir gün düşüvermiş. Sarhoş sanmışlar, karakola götürmüşler. Oradan başına su dökmüşler, ayılmış, gülmüş. Biraz sonra başına döktükleri suyun tebahur eder gibi bir hale geldiğini gören bir komiser, ''Bu oğlan hasta, sarhoş filan değil.'' demişti.